Ayrım 4. Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı'na bir bakış. Yaşar Nuri Öztürk, sayfa 44. İslam'ı yozlaştıranları tepelemek. Tepelemek, bizzat Atatürk'ün kullandığı tabirdir. Dini kullanarak insanları aldatan dincilik yobazlarından söz ederken, tek başıma kalsam yine de gider tepelerim diyor. Müdafaa-i hukuk, başbuğunun kutsalı sömürenlere, özellikle İslam gibi akılcı bir dini karanlık emellerine alet edenlere öfkesi kelimelerle tanımlanamayacak kadar derin ve büyüktür. Bu öfke rahatlıkla söyleyebiliriz ki Büyük Atatürk'ün tüm hayatının her zaman motor gücü olmuştur. Akılcı, ilimci, insancı, fenci, eylemci, bağımsızlık aşığı, emperyalizm düşmanı olduğu için son din olmuş İslam'ın taşıdığı değerlerin tam aksi yönde kullanılması Mustafa Kemal'i çıldırtan tezatların başında gelmektedir. Bütün faaliyetlerinde, inkılaplarında bu tezadı aşmak ve bu tezadın arkasındaki temiz, pürüzsüz, huzur kaynağı gerçeği milletinin ve insanlık camiasının önüne koymak onun temel ideali olmuştur. Ben bu satırları yazan adam, şunu rahatlıkla söyleme hak ve ödevini vicdanımda hissediyorum. Atatürk'ün İslam meselesiyle ilgisi devrimlerini yerleştirmek için değildir. Tam aksine Atatürk'ün o devrimleri yapmasının gerekçesi İslam'a yapılan kötülükleri aşmak ve Müslüman millete oynanan oyunları etkisiz kılmaktır. Atatürk bu meseleyi insan olmanın bir numaralı meselesi bilmektedir. Elbette ki Atatürk bütün bunları bir din müceddidi, din ihyacısı olarak o mantık ve o niyetle yapmadı. İnsanlık, akıl, bilim, barış, dürüstlük ve bağımsızlık aşkıyla yaptı. Bütün temiz, fıtratlı, hakikat, barış ve insan sevgisiyle dolu benliklerin tüm eylemlerini Allah'ın muradına uygun eylemler olarak değerlendiren ve resmi patentleri ne olursa olsun tümünü İslam içinde gören büyük Müslüman düşünürlerin penceresinden baktığımızda söyleyeceklerimiz işte bunlardır. Kur'an, doğruyu ve güzeli yakalamada gidiş yolu ve tarzda değil, sonuca bakmaktadır. İbnül Kayyım'ın ifadesiyle, Hakk'a varış hangi yoldan olursa olsun Allah'ın dini, emri ve rızası içindedir. İbnül Kayyım, İlamül Mukavvın 3 Taksim 543. Özetleyelim. Cumhuriyet devrimleri, İslam'a aykırılık şöyle dursun, İslam'ın bizzat talepleridir. Mustafa Kemal yaptığı devrimlerle, özgün İslam'ın ve Hazreti Muhammed'in hasretine cevap getirdiği inancındandır. Biz de o inançtayız. Esaret tanımamak. Atatürk'ün düşmanlığının, Batı ve Doğu versiyonlarının, ortak öfkelerinin temel sebebi Atatürk'teki anti-emperyalist ruhtur. Dahası var. Atatürk bu ruhu İslam'a ve Hazreti Muhammed'e dayandırmaktadır. İşte Atatürk düşmanlarını, özellikle Haçlı emperyalizmin kodamanlarını deliye döndüren budur. Şimdi bu noktayı irdeleyelim. Atatürk için Hazreti Muhammed, esaret tanımamanın sembolüydü. Arap fistanı, sakal, şalvar veya takkenin değil. Atatürk 5 Ağustos 1920'de Pozant Kongresi'nde yaptığı konuşmada peygamberin esaret tanımayan dindar ümmetinin cihat ordularının öncüsü olmanın şerefiyle iftihar ettiğini dile getiriyordu. AB 9 Taksim 133. Evet, Hazreti Muhammed'in bağlısı dindar, esaret tanımaz, esaretle bir arada yaşamaz. O bilir ki Hazreti Muhammed her şeyden önce Müslümanların bukağalarını parçalayan, onları özgürlük ve efendiliğe doğru kanatlandıran bir öncüydü. Kur'an Hazreti Muhammed'i böyle tanıtıyor. Prangaları kıran rehber. Bakınız Araf suresi 157. Batı emperyalistler Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk'e şu adı koymuşlardır. Müslüman dünyanın militan lideri. AB 8 Taksim 115. Batı onu böyle görüyordu. Ve esaret tanımayan ümmetin dindar evlatları da onu böyle görüyor, ardından gitmeyi gurur biliyorlardı. Ama aynı günlerde onu tam tersi bir gözle gören mandacı, teslimiyetçi, mürteci dinciler de az değildi. Müslümanların militan lideri, özgürlük savaşçısı için esaret tanımamanın kutsal bir modeli vardı. Hazreti Muhammed, dindar insanlarımızın bu gerçeği göz ardı etmemelerini geleceğimiz bakımından hayati önemde görmekte ve gereğini yapmayı bir onur borcu bilmekteyiz. Müdafaa-i hukukçularda Bedir Savaşı kavramı. İslam'ın kader savaşı olarak tescil edilmiş bulunan ve bizzat Hazreti Peygamber tarafından yönetilen Bedir Savaşı'nı değerlendirmede, Anadolu Kurtuluş Savaşı'nın ve Cumhuriyet devrimlerinin öncüsü ve baş mimarı olan Atatürk'ün İmam-ı Azam'la adeta iman ikizi olduklarını görmekteyiz. Atatürk'ün zulme karşı mücadele zihniyeti, onu Hazreti Peygamber'in temel özelliğinin esaret, tanımama ve temel mucizesinin de Bedir Savaşı olduğu fikrine götürmüştür. Atatürk'ün bu din, iman ve peygamber anlayışı tam bir İmam-ı Azam idraki sergilemektedir. Zulme karşı çıkışın Bedir Savaşı ile irtibatlandırılması İmam-ı Azam kaynaklıdır. Hazreti Ali evladından Zeyd bin Zeynel Abidin, Hicri 121 yılında Emevi halifesi Hişam bin Abdülmelik'e karşı ayaklandığında İmam-ı Azam onun bu zalim yönetimi isyanını Peygamberimizin Bedir Savaşı'na benzetmiş ve o idrakle desteklemiştir. Ayrıntılar bizim Arabizm'e karşı akılcılığın önderi İmam-ı Azam adlı eserimizde okunulabilir. Müslümanların sonraki dönemlerde verdikleri bir savaşı Bedir Savaşı'na benzetmenin ilk kez Irak-İran topraklarında yapılan seferlerin en belirleyici olanı Kadisiye Harbi sırasında yapıldığını görüyoruz. Bu harbin başkomutanı Sa'd bin Ebi Vakkas, harbin önemini anlatırken şunu söylemiştir. Eğer Bedir Harbi'nin tarihi önceliği olmasaydı, bu Kadisiye Harbi'nin ondan daha üstün olduğunu söylerdim. Muhammed Ahmet Başmil, Kadisiye ve Marikül, Irak, 762. İkinci değerlendirme İmam-ı Azam'da, üçüncüsü ise biraz önce belirttiğimiz gibi müdafaa hukukçularda Mehmet Akif ve Mustafa Kemal'de görülmektedir. Toplumculuk ve anti-liberalizm. Müdafaa hukuk felsefesinin bir tür amöntü belgesi olan hakimiyet-i milliyede toplumculuk ve anti-liberalizmde işlenmiştir. Bireycilik zararlı gösterilmiş, toplum için birey ilkesi öne çıkarılmıştır. Bakınız Altınal 173-178. Kur'an'ın yolu, yöntemi de budur. Bu konunun temel ilkeleri İslam fıkhının bütün kaynaklarında bir biçimde tekrarlanır. Mecellede formüllendirilen şekliyle verelim. Zararı has, zararı ama tercih edilir. Bugünkü dille ifadesi şu. Kişisel zararla kamu zararı yan yana geldiğinde kişisel zarar tercih edilir. Devrimci kadrodaki korporasyon ve devletçilik fikrinin dayandığı temel ilke de bu toplumculuk ilkesidir. Osmanlı düzeninde sınıfların olmadığı yolundaki ısrarlı beyan ihtiyatla karşılanmalıdır. Osmanlı toplumunda, hatta bütün geleneksel Müslüman toplumlarında sınıflar geleneksel Müslüman doğunun standartlarına uygun biçimde vardır. Derebeylik bir biçimde vardır. Şeyhlik, ağalık sistem ve zihniyeti kendine özgü sınıflı bir toplum yapısıdır. Yapının batıdakinden farkı bu yapının mistik ve dinsel baskılarla eleştirilemez, dokunulamaz kılınmış olmasıdır. Onun içinde sınıflar arası mücadele yoktur. Şimdi bu mücadelenin olmamasına bakarak Osmanlı'da sınıflı toplum yoktu hükmüne varmak isabetli ve inandırıcı değildir. Geleneksel Müslüman ülkelerde, o arada Osmanlı ülkesinde sınıflı toplumun en zehirlisi vardır. Uygarlığın akıl ve bilime dayandırılması ve insanlığın ortak malı olarak takdimi. Hakimiyet-i milliyede ortaya konan müdafaa hukuk felsefesine göre Batı'nın üstünlüğü medeniyetini akıl ve bilime dayandırmasından kaynaklanmaktadır. Akıl ve bilim insanlığın ortak malı olduğuna göre Batı medeniyetine sahip olma çabaları Batı'yı taklit veya Batı'ya teslimiyet olarak algılanamaz. Bu tez Kur'an ve Muhammedi öğretiye tamamen uygundur. Atatürk'le aynı yıl ölen ve Cumhuriyet devrimlerini İmam-ı Azam fıkhının yeni bir içtihatla uygulanması olarak gören Muhammed İkbal tarafından da defalarca dile getirilmiştir. Müdafaa-i hukuk başbuğunun özgün İslam tutkusu. İslam dünyasında çözümün esası teolojiktir. Bunu ilk anlayanlardan biri, belki de ilk anlayan Atatürk'tür. Teolojik icablar yapılmadan İslam dünyasının hiçbir meselesini çözemezsiniz. İki yol vardır. 1. İslam'ı tamamen terk etmek. 2. İslam'da gereken tecdidi, yani yeniden yapılanmayı gerçekleştirerek teolojik sıkıntıyı bertaraf etmek. Atatürk birinci yolu seçenlerden ve önerenlerden değildir. Onlara hep karşı çıkmıştır. O ikinci yolu seçti ve gereğini yaptı. Atatürk ve onu başbu edinmiş müdafaa-i hukuk öncüleri ibadet Müslümanı değil, cihat Müslümanı idiler. Kurtuluşun da böyle bir İslam anlayışla mümkün olacağını düşünüyorlardı. Onların cihadının omurgasında ise iki cehd vardı. 1. Bağımsızlığı sağlayan kılıçla cihat, yani savaş. 2. Aydınlanmayı sağlayan kalemle cihat, yani içtihat. Birincisini tarih tartışmasız biçimde kayda geçirmiştir. O cihatı önceleri başbuğun ifadesiyle bir harbi sair sayılan dönemde Kuvayi Milliye'ye yerine getirdi. Kuvayi Milliye, müdafaa-i hukukun teşkilatsız ilk ordusudur. Sonra nizami ordu, Türk ordusu devreye girecek ve cihatı amacına vardıracaktır. İkincisi olan içtihata gelince, müdafaa-i hukuk devrimlerinin tümü yeri geldiğinde işaret edileceği gibi bazı hatalar sergilemekle birlikte bu içtihat anlayış ve gayretinin kararlı uygulamalarıdır. Nitekim elinizdeki eserin ilgili bölümünde çağın en büyük İslam düşünürü olan Muhammed İkbal'in de bu kanaatte olduğu onun sözleriyle gösterilecektir. Özgün İslam tutkusu ne demek? Atatürk, İslam imanının hayatımızda bir koordinat ve kod belirleyici olmaktan çıkarılmasını asla istemiyordu. Ama o, İslam imanı adı altında arabizme, akıl dışılığa, kulluğu da asla istemiyordu. Mücadele ettiği ve kısmen de yıktığı işte bu ikincisidir. Bu ikincisinin yıkılmasından rahatsız olan dincilerle, özgün İslam'ın koordinat belirleyici kılınmasından rahatsız olan dinsizler, Atatürk'ü elbette ki dine karşı göstereceklerdir. Ve bunu el birliğiyle yapmışlardır. Birbirine ateşle su kadar zıt olan bu iki habis unsur, Atatürk'ü din dışı göstermekte akıl almaz bir kader birliği yaptılar. Türkiye'nin anasını ağlatan bela, işte bu paradoksal ve şerir kader birliğidir. Müdafaa-i hukuk başbuğu, İslam'ı koordinat belirleyici olmaktan çıkarmanın insanlık içinde, Türk halkı içinde telafi edilemez bir kayıp olacağına inanmıştır. Milleti İslam'dan uzaklaştırıp, Hristiyanlığı din yapmaya çalışanlara açıkça karşı çıkmış, İslam'ın her hal ve şartta korunacağını ama gereken arındırma ve teşhit işinin mutlaka yapılacağını savunmuştur. Bu, elini taşın altına koyan onurlu, sorumlu benliğin tavrıdır. Bu, mayını tarlaya girmekti ama o bundan kaçmadı. Mayını tarlaya girdi. Acaba bir dini, ıslahat lideri gelseydi bundan başka ne yapardı? 19 Eylül 1921 günü TBMM'de yaptığı uzun konuşmanın bir yerinde o günkü Türk hükümetini değerlendirmekte ve şu tarihi tespiti yapmaktadır. Hükümetimizin şekli gerçek kanuna ve İslam şeriatına tamamen uygundur. Atatürk, Söyle ve Demeçler 211. Demek ki dincilerin söylediklerinin ve Atatürkçü geçinenlerin iddia ettiklerinin tam aksine Atatürk din konusunda asla kaçak güreşmemiş, asla kıvırmamış, asla idareyi maslahatçılık yapmamış, asla aldatmamıştır. Yaptığı işin dinin ruhuna, mesajına, taleplerine tamamen uygun olduğunu cesaret ve mertlikle savunmuştur. Bu örneğin Müslüman dünyanın önüne konması gerekiyordu. Alan alır, almayan belasını bulur. Nitekim İslam dünyası almayı tercih ederek belasını bulmuştur. Ama Atatürk, insanlığın büyük ve onurlu bir evladı olarak kendine düşeni yaptı. En yakın arkadaşları bile din konusundaki tavrını eleştirdiler. Bu işlerimize dini karıştırmayalım, dincilere yüz verici tavır takınmayalım, dinle meşgul olarak dinin ve dinle ilgili olanların önemli oldukları yolunda bir kanaat uyandırmayalım şeklindeki öneriler, hatta dayatmalar Gazi'ye sürekli yapılmıştır. Hem de en dindar bilinen Zevat tarafından. Ne yazık ki Atatürk düşmanlığını meslek edinmiş bir takım vicdansızlar bunun tam tersini ileri sürmüşler. Sanki çevresi Atatürk'ü daha dindar olmaya zorlamış da o bundan kaçınmış havası yaratmışlardır. Şimdi size tipik bir örnek olarak en dindar bilinenlerden biri olan Kazım Karabiğ Paşa'nın tavrını göstereceğiz. Temelinde imanlı bir adam olan ama muhafazakar dediği dindar çevreye tahammül edemeyen, ibadet hayatıyla ise en küçük bir ilgisi bulunmayan Karabekir, Atatürk'ü dinden ve din kavramlarına yer vermekten tamamen soyutlamaya çalışanlardan biridir. Karabekir Paşa'nın bu yanıyla ilgili olarak önce o günleri yaşayarak değerlendirenlerden biri olan Falih Rıfkı Atay'ın bir beyanını dinleyelim. Karabekir Paşa, ben şahısların milleti kurtaracaklarına ve kurtuluşun şahısları sivriltmekte olduğuna inanmam diyordu. Mustafa Kemal söz konusu edildiğinde Enver Paşa da aynı sözleri söylüyordu. YNÖ. Karabekir liderliğe şahısçılık damgası vurduğu vakit düşündüğü Mustafa Kemal'i başa geçirmemek ve kendisi açıkça meydanda görünmeksizin başta bulunmak olduğunda şüphe yoktur. Erzurum'a gelen delegelerden bazıları ile Erzurumlulara verdiği bir çadır yemeğinde şöyle diyordu: "Bu size birinci yemeğim. İkincisi inşallah İstanbul'da Yuşa Tepesi'nde olacak. Şükran namazında Eyüp Camii'nde kılacağız inşallah. Karabekir sözde hizmetinde bulunmak, gerçekte onun en küçük hareketini gözden kaçırmamak, sual sorarsa sır vermemek göreviyle Başçavuş Ali'yi Mustafa Kemal'in emrine vermişti. Mustafa Kemal Ali Çavuş'tan kuşkulanmış, onu elde etmiştir." Yuşa Tepesi'nde zikirden, Eyüp'te şükür namazından söz eden Karabekir'in namazında niyazında ibadet dindarı bir adam olduğu düşünülür. Oysaki durum bunun tam tersidir. Karabekir, ibadet işleriyle asla ilgisi olmadığı gibi dinin toplumsal meselelere karıştırılmasını, dinden kod ve koordinat alınmasını da şiddetle red eder. Atatürk'le çekişmelerinin sebeplerinden biri de budur. Atatürk ise dinin dışlanmasına karşı çıkmış, toplumsal meselelerde bir koordinat ve kod noktası olarak dinin dikkate alınmasını her zaman benimsemiştir. Gazi'nin Balıkesir Zanos Paşa Camii'nde hutbe okuması Karabekir'in bakın nasıl küplere bindirmiştir. Kendisinden dinleyelim. Akşam Mustafa Kemal o günkü beyanatını nasıl bulduğumu sordu. Ben de fikrimi söyleyeceğimi bildirdim ve dedim ki, dünya işlerine camilere sokmanızın acısını çektiğimiz yetmez mi paşam? Milli işlerimizi neden yine camilere sokuyoruz? Ve neden siz başkumandan olduğunuz halde dinle, hilafetle, bir din adamı gibi hatta daha ileri giderek meşgul oluyorsunuz? Münevverlerimiz haklı olarak bu gidişi iyi telakki etmeyeceği gibi bu yolda esasen tehlikelidir. Paşam, görüyorum ki siz din ve hilafet kuvvetlerine çok ehemmiyet veriyorsunuz. Şu halde muhafazakarlara dayanmak istiyorsunuz. Size bu vesileyle bir daha o eski teklifimi arz edeyim. Lütfen okuyunuz. Türk milleti yeniliğe muhtaçtır. Ve bunu da mütehassıslarla başarabiliriz. Asla camilerde değil. Asla muhafazakarlarla değil. Din vicdan kanaatidir. Münakaşaya gelmez. İlim adamı olan bizlerin, hele sizin bunu ele almanızı katiyen doğru bulmuyorum. Bunu tamamıyla ihmal edilmiş bir halde bırakınız. Bu mütalalarımı size açık bir kalbimle daima söyleyeceğim. Karabekir ve benzerleri, Gazi'nin milletin işlerine dini karıştırmasını, dinle bizzat meşgul olmasını istemiyorlardı. Başımıza ne gelmişse din ve dindar çevrelerden gelmiştir. Biz dine kendi yürüyüşümüzde birazcık olsun yer verirsek, mesela Zagnos Paşa Camii'nde bir hutbe okursak, dindar camianın artık yemlenmesi mümkün olmaktan çıkar diye düşünüyorlardı. Gazi'nin ikide birde dinle, İslam'la ilgili söz söylemesini muhafazakar çevreyi cesaretlendirici ve sonuç olarak da zararlı buluyorlardı. Karabekir şunu da söylüyor: bir aralık Çankaya'da çifte minareli büyük bir cami yapmak hevesi de uyandı ve gazetelerde de neşrolundu. Uğur Mumcu, Karabekir anlatıyor. 72. Demek ki bunu da o demin değindiğimiz kafayla hemen önlediler. Çünkü Atatürk bu yolda tavırlar sergiliyordu. Anadolu'nun orasında burasında yapılmakta olan camilere yardım gönderdiği belgeleriyle sabittir. Hatta bir tanesine tam 5000 lira yardım gönderdiği kayıtlardadır. O günkü 5000 liranın bugün yaklaşık 50 milyarından daha üstün olduğunu söylemeye gerek yok. Atatürk bu paraları kendi cebinden göndermiştir. Örtülü ödenekten değil. Bunlar da belgelidir. Gazi'nin din meselesinde lakaytlığı asla benimsemediğini şu söylediklerimiz yeterli kanıttır. Kaldı ki bu tür kanıtların daha onlarcası vardır. Gazi'den dinden uzak dur, dindarlara taviz verme talebinde bulunan sadece Karabekir Paşa değildir. Din yaşantısı olmamasına rağmen bir mümin olan Karabekir Paşa bunu böyle anlamışsa, imanla hiç ilgisi olmayan veya çok az ilintili olan adamların bu konuda Gazi'yi nasıl yönlendirmek istediklerini düşünmek gerekir. Gazi dini çok önemsedi. Önemsediği için de onunla ilgili hem icraat yaptı hem eleştiri. O istiyordu ki Türk halkını İslam'la birlikte yaşasın, onunla mutlu olsun ama bunu yaparken hurafenin, arabizmin, yalan, talan ve din adına sahtekarlığın elinde oyuncak olmasın, kahır çekmesin. Bir kurum ve kavrama inanmayan, değer vermeyen adamın tavrı bu olmaz. Karabekir'in tavrı olur. Karabekir Paşa vatanperver, erdemli bir asker, bir kumandandır. Ama bu nitelikleri yanında birçok çelişkisi olan bir insandır. haset, egoizm ve kin gibi duyguları ile tartışmasızdır. Biraz önce din meselesini milli işlere karıştırmayalım dediğini naklettiğimiz Karabekir, bu kanaatinin kayaya çarptığını bizzat kendisi görmüştür. Ama bundan gerekli dersi çıkardığı kanaatinde değiliz. O günlerde alttan alttan şu düşünceyi gündeme getirip Gazi'nin fikrini yoklayanlar vardı. Diyorlardı ki, İslam ilerlemeye engeldir. Ondan vazgeçelim. Millet başka bir dine geçsin. Mesela Hristiyanlaşsın veya dinsiz kalsın. Karabekir'i dinleyelim. Mustafa Kemal Paşa'yı bu sefer de nerelere götürmek istedikleri görülüyordu. Münakaşaya tahammülü olmayan bir mesele varsa o da din değiştirme gayretidir. Bence İslam kalırsak mahvolmalıyız. Bilakis yaşarız. Hem de itibar görerek yaşarız. Fakat din değiştirme oyunu ile birliğimizi ve selabetimizi kırarak bizi mahvedebilirler. Tartışmaya bu anlayışla katılan Karabekir hiç akla gelmeyecek bir şey söylüyor. Serbest fıkra denemesinde dini hassasiyetlere saygısından da söz edilen Fethi Okyar'ın bu tartışmada şu fikri öne çıkarıp savunduğunu kaydediyor. Karabekir'e göre Ali Fethi Okyar mütehakkim bir eda ile şöyle demiştir. Evet Karabekir, Türkler İslamlığı kabul ettiklerinden böyle geri kaldılar ve İslam kaldıkça bu halde kalmaya mahkumdurlar. Uğur Mumcu, Karabekir anlatıyor. 79. Karabekir, İsmet Paşa'nın Ali Fethi ile aynı kanaatı paylaştığını söylüyor. Aynı eser 89. Münakaşa günlerce sürüp gitmiştir. Gazi bunları sadece dinlemiş ve nihayet 19 Ağustos 1923 günü katıldığı bir yemekli toplantıda tavrını ortaya koymuştur. Karabekir'e göre bu son toplantıda İsmet Paşa, hocaların toptan etkisiz kılınmasını önermiş ve bunun yapılacağı zaman bugündür. Çünkü kudretimizin zirvesinde olduğumuz gün bugündür yolunda beyanda bulunmuştur. Karabekir'in hatıratında anlattıklarından bu projenin öncülerinin Ali Fethi Okyar ve İsmet Paşa olduğu kesinlikle çıkmaktadır. Yine Karabekir'e göre Mustafa Kemal bu konuda Ali Fethi ve İsmet Paşa'ya katılmamış, karşı çıkmıştır. Tam aksine bu fikrin karşısında olan Karabekir'i desteklemiştir. Fakat ne ilginçtir ki Karabekir sonraki zamanlarda Gazi ile ters düştüğü için büyük bir çelişkiye imza atmak pahasına Gazi de bu fikirde Ali Fethi, İsmet İnönü ikilisinin yanında gösteriyor. Ona asla yakışmayacak bir kıvırma ve egoizmdir. Bahsettiğimiz son toplantıyı şöyle tamamlıyor Karabekir. Gazi'ye ve oradakilere şöyle hitap etmiş. Ben taassuptan uzak ve terakkisever bir insan olduğumu eserlerimle de gösterdim. Zaten yakından biliyorsunuz. Din hakkındaki düşüncemi Şark'ta iken çocuklar için yazdığım Öğütlerim başlıklı eserimde 3 yıl önce neşretmiş bulunuyorum. Müsaadenizle okuyalım. Din ve mezhep öğüdünü okudum. Sükunetle dinlediler. Hiç cevap vermediler. Bahis de kapandı. Mustafa Kemal Paşa'nın büyük bir dikkat ve sükunetle beni dinleyişinden ve ara sıra da İsmet Paşa'yı süzmesinden de ayrılırken bana karşı gösterdiği samimiyetten çıkardığım mana beni haklı bulduğu idi. Uğur Mumcu, Karabekir anlatıyor. 92. 4. ayrımın sonu, sayfa 55.